13. ayrım. Sayfa 107. 10. bölüm. Biz çıkarken baraka da kapanıyordu. Ama Kenan'ın susuzluğu hala geçmemişti. Mermer merdivenlerden inmeden önce Erdinç'ten bir şişe şarap daha alındı. Yollukmuş. Dördümüz de adam akıllı bulmuştuk kafayı. Katya ile Kenan kol kola girmiş, önümüz sıra merdivenlerden iniyorlardı. Nihat'la ben arkada kalmıştık. Ayaklarım kontrolden ha çıktı ha çıkacaktı. Sendeleyip duruyordum. Nihat'ın da benden geri kalır yanı yoktu. Adımını atarken dengesini kaybetti, tutmasam düşecekti. Koluna girdim. Çok içmişiz be Nihat dedim. Haline bakmadan, yok ya o kadar da içmedik demesin mi? Şeytan çık şunun kolundan da tepe taklak yuvarlansın merdivenlerden diyor. İçmedik değil mi o kadar dedim işi şakaya vurarak. İçmedik tabii bundan bir hafta önce. Dengesini korumak için bana dayanması kafi gelmemiş olacak ki sağ eliyle merdivenin trabzanına tutunmuştu. Sen yoktun başıyla Katya ile Kenan'ı işaret etti. Biz üçümüz Kenan'ın evinde bir rakıladık abi. Allah seni inandırsın iki büyük bitti birini de yarım bıraktık. Anlıyor musun Selim? İki büyük bitti diyorum. İki büyük. Ben içmek diye ona derim. Burada 3-5 şişe şarap içmişiz çok mu? Çok olur mu hiç dedim onu sürüklerken. 3-5 şişe şarap ne yapar delikanlı adama? Aniden durdu. Kolunu benden kurtarıp iki eliyle birden tutundu trabzana. Kaymış gözlerini yüzüme dikmeye çalışarak Selim sen benimle dalga mı geçiyorsun diye sordu. Eyvah. Nihat yine ezilmiş insan kimliğine bürünüyordu. Artık ne söylesem alınacak, sitem edecek, sonunda da boynuma sarılıp benim senden başka kimim var diye salya sümük ağlayacaktı. Aslında her sarhoş olduğunda yapmazdı bunu ama gergin günler yaşıyorsa ya da kendini yetersiz görüyorsa olay kopardı. Kabak da ya benim ya Kenan'ın başına patlardı. Kenan Katyuşa'sını alıp ilerlediğine göre bu gece fatura bana çıkacak demekti. Her ne kadar kafayı bulmuş olsam da henüz Nihat'ı kaldıracak halim yoktu. O yüzden işi baştan kesip atmaya karar verdim. Asıl sen benimle dalga geçiyorsun diye çıkıştım. Şaşırmıştı. Boş boş bakmaya başladı. Ben sana ne yaptım ki Selim diyebildi sonunda. Bana haber vermeden kafaları çekiyorsunuz. Bir de karşıma geçmiş nispet yaparcasına ballandıra ballandıra anlatıyorsun. Aptalca bir gülümseme yerleşti dudaklarına. Ardından ciddileşti. Ya vallahi Selim. Gözleri yarı kapalı düşünmeye çalıştı. Ya biz seni aradık o gün be. Emin olamadı. Aramadık mı yoksa lan? Aşağıya Kenan'a baktı. Ne var ki onlar çoktan alt kata inmişlerdi. Ya aradık biliyorum ama aramadıysak ayıp etmişiz. Yeniden koluna girdim. Aramadınız oğlum yalan mı söyleyeceğim sana? Hadi yürü Kenanlar aşağıya indiler bile. Karşı koymadı. Öteki eliyle trabzanı tutarak benimle birlikte basamakları inmeye başladı. İnerken de konuşmayı sürdürüyordu. Yok abi bizim aramış olmamız lazım. Bak inince Kenan'a soralım. Birinci kattaki dairenin önüne gelmiştik ki yine kolumdan çıktı. Dur hatırladım biz seni aradık. Hatta aramamızı Katya istedi. Tabii bak şimdi hatırladım. Biz senden o kadar çok bahsedince o da neden Selim'i de çağırmıyorsunuz dedi. Vallahi abi aynen böyle oldu. Sonra hatırlamak için benden yardım istercesine yüzüme baktı. Sonra ne oldu ya? Kafası öne düşer gibi oldu. Ayakta mı uyumaya başladı diye kaygılanırken başını kaldırdı. Biz seni aramadık mı ya diye sordu. Aramadınız dedik ya. Bana inanmıyorsa inelim de Kenan'a sor. Tamam abi Kenan'a soralım. Yok o sarhoştur şimdi. En iyisi Katya'ya soralım. Katya ondan iyi mi sanıyorsun? Yok Selim öyle deme. Çok sağlam bir kız o. İyi de içici. Abi bu Ruslar acayip insanlar. Gülmeye başladı. Bak sana ne anlatacağım. Geçenlerde melekten yakınıyordum. İşte başımın etini yiyor filan diye. O arada bari güzel olsa gibilerden bir de laf etmişim. Katya bana baktı. Bir Rus atasözü der ki çirkin kadın yoktur. Az rakı vardır dedi. İyi laf değil mi? Vodka demiş olmasın. Bilirsin Ruslar genelde vodka içer de. Dur be, sahilen vodka mı demişti yoksa? Binanın dışına çıktığımızda Katya ile Kenan'ı bizi bekler bulduk. Gecenin bir yarısı olmasına rağmen balo sokak gerçekten de balo varmış gibi ana baba günüydü. Sarmaş dolaş sevgililer, henüz yeterince yakınlaşamamış kızlı erkekli çiftler, arkadaş bulamamış tekler ya da bizim gibi 3-5 kişilik topluluklarla doluydu yarı aydınlatılmış sokak. Katya ile Kenan karşıdaki bankanın köşesinde duvara yaslanmış bizi bekliyorlardı. Neredeyse istisnasız bütün erkekler Katya'yı görünce şöyle bir duraksıyor, kimileri kibarca bir bakış atıp geçerken kimileri dönüp dönüp genç kadına bakmaktan kendilerini alamıyorlardı. Kenan insanı öfkeden deliye döndürecek bu bakışların farkında bile değildi. Bir sokak serserisi gibi şarap şişesini kafasına dikmiş lıkır lıkır içiyordu. Bırakın yanındaki kadına yiyecekmiş gibi bakan erkeklere aldırmayı, biri bu halimi görse ne der diye düşünmüyordu bile. Katya da tıpkı onun gibi çevresinde olup bitenlere kayıtsız, samimi bir şekilde Kenan'a sokulmuş, şarap sırasının kendisine gelmesini bekliyordu. Çok da beklemedi. Kenan elinin tersiyle ağzını sildikten sonra şişeyi uzattı. Katya da hiç düşünmeden yudumlamaya başladı şarabı. Kenan'ı tanıdığım için hareketini çok da yadırgamamıştım. Ancak Katya gibi zarif bir kadının bu davranışı hiç de hoş görünmedi gözüme. Nihat benim gibi düşünmüyordu. Bitirdiniz şarabı ve bir parça da bana bırakın diye atıldı. Bu yüzden Katya doyasıya içemeden ayrılmak zorunda kaldı şişesinden. Ama suratını asmadı. Yaramazlık yapan bir çocuğun haylaz gülümsemesiyle uzattı şarabı. Nihat kutsal bir emanetmiş gibi kaptı şişeyi. Sabaha kadar böyle sokak ortasında durmayı düşünmüyorsunuz herhalde diye açıkça belirttim memnuniyetsizliğimi. Kenan toparlanmaya çalıştı. Yok canım, gidiyoruz işte, biz sizi bekliyorduk. Onun da dili hafiften sürçmeye başlamıştı. Nihat iyice kaydı diye fısıldadım Kenan'ın kulağına. Evine bıraksak iyi olur. Kenan hala şarabını içmeyi sürdüren Nihat'ı süzdü. Bulut olmuş be. Bizi bırakıp gitmez abi bu. Öldürsen peşimizi bırakmaz. Ne yapacağız? Stüdyoya götürelim. Saatine baktı. Saat 1 olmuş zaten. Biz de orada kalırız artık. Yarın sabah çekimlere başlayacağız. Yatacak yer var mı stüdyoda? Olmaz mı? Daire geniş. Birden anımsamış gibi elini boynuma attı. Gel sana bir sarılayım Selim. Çok büyük adamsın sen be. O daireyi bize vermeseydin en az bir ay gecikirdi işler. Tamam tamam diyerek geri çekildim. Şimdi ne yapıyoruz? Dedim ya Selimcim, stüdyoya götürürüz. Orada da yatak da var, oda da var, banyo da var. Sahi son düzenlemelerden sonra sen gelmedin değil mi? Gelemedim. İyi işte, hadi gidelim, böylece görmüş olursun. Yok ya, ben eve gideyim, kafayı buldum zaten. Hepimiz bulduk oğlum, ben senden iyi miyim sanki? Ne yapacaksın eve gidip? Stüdyoda herkese yatacak yer var. Hem orası da senin. Doğru olan evimin yolunu tutmaktı, yapmadım. Şarabın etkisi mi, stüdyonun nasıl olduğuna duyduğum merak mı, arkadaşlarımı yalnız bırakmamak isteği mi, bir şeye engel oldu bana. Onlarla beraber stüdyoya gitmeye karar verdim. Kenan Nihat'ın elinden şarap şişesini alırken ben de koluna girdim. Niye alıyorsun şarabımı be diye mızıkacak oldum ya. Hepsini sen içtin ama Nihat'cığım diyerek Katya girdi araya. Bize hiç bırakmadın. Ben mi içtim hepsini diyerek kurnazca güldü. Sonra ciddileşti, başını bana çevirdi. Ya Selim, biz Katya'ya ne soracaktık abi ya? Lafı uzatacağından korktuğum için hatırlamıyorum, ben sarhoş oldum oğlum dedim. Hadi yürüyelim. Onu caddeye sürüklememe itiraz etmedi. Ama beni iğnelemekten de geri durmadı. Sen de hemen sarhoş oluyorsun abi, neyse. Neyse ben hatırlarım. Bu kez Nihat ve ben öne düşmüştük. Kenan'la Katya arkamızdan geliyorlardı. Caddede bizim gibi kafayı bulmuş o kadar çok insan vardı ki belki dikkat bile çekmiyorduk. Ne var ki ben hiç rahat değildim. Böyle yalpalayarak yürüdüğümüzü bir tanıdık görse hakkımızda ne düşünürdü? Hadi yalpalamamızı boş verdim. Ya Kenan'ın elindeki şarap şişesine ne demeliydi? Neden ayrılmamıştım ki barakanın önünden? Salaklık işte. Sol kolumda Nihat'ı idare etmeye çalışarak yürürken saçı sakalı birbirine karışmış bir adam dikkatimi çekti. Gözüne kestirdiği kişilerin karşısına dikilip ''Bir dakika baba, şerefsizim, tersoyum, yalan yok, şarap içeceğim, bana bir sakal at baba diyerek para koparmaya çalışıyordu. Onu hatırladım, Beyoğlu'nun evsiz sokakta yatan takımındandı. Birkaç kez benim de yolumu kesip para istemişti. Aklıma ilk geleni yaptım. Başımı çevirip iki adım gerimizde yürümekte olan Kenan'la Katya'ya döndüm. Ya şu şarabı versenize. Olacaklardan habersiz olan Kenan hemen uzattı. Şişeyi aldığımı fark eden Nihat istekle elime uzanırken Beyoğlu'nun kıdemli garibanı abi o şişeyi bana ver diye atladı üzerimize. Ben dünden razıydım. Hemen bırakıverdim şişeyi adamın ellerine. Elleri boş kalan Nihat'ın ne oluyor ya demesine fırsat kalmadan gariban şişeyi aldığı gibi ara sokaklardan birinde kayboluverdi. Hay Allah diye geriye döndüm. Gördünüz mü herif bizim şişeyi nasıl kaptı? Kenan kalender bir tavırla elini sallayarak neşeyle güldü. Bırak kapsın abi, adamın kısmetiymiş, biz yenisini alırız. Yenisini alırmışız. Anlaşılan bunlarla başa çıkmanın imkanı yoktu. Hiç değilse ana caddeden uzaklaşıp ara sokaklara girseydik. Böylece tanıdık birileri tarafından görünme ihtimalini azaltmış olurduk. Ayhan Işık Sokağı'na girmemize 50-60 metre vardı. Ancak ondan önce Hava Sokak geliyordu. Nihat'ı sokağın girişine sürüklemeye başladım. Onun derdi ise başkaydı. Ya bir dakika, Katya'ya ne soracağımı hatırladım diye durmaya çalıştı. Fakat benim onu bırakmaya hiç niyetim yoktu. Neyi hatırladın diyerek sürüklemeye devam ettim. Niye çekiştiriyorsun beni Selim ya dedi. Kolumdan çıkarak suratı asılmıştı. Öfkelendiği bile söylenebilirdi. Bırak abi, ben yürürüm. Ama kolumdan çıkar çıkmaz sallanmaya başladı. Düşeceksin. Bırak ya, düşeceksem düşerim. Sakındığın göze çöp batar derler ya. Tartıştığımızı sanan meraklılar başımıza toplanmaya başlamıştı. İşte şimdi tam rezil olacaktık. Allah'tan Katya yardıma yetişti. Kenan'ın kolundan çıkıp Nihat'ınkine girdi. Hadi gidelim Nihat'cığım, niye durdun burada? Katya'ya şöyle bir baktı Nihat. Durmadım ya, sana bir soru soracaktım. Neydi ya? Tamam, hem yürüyelim hem anlatırsın dedi Katya. Gerçekten de içkiye dayanıklıymış diye geçirdim içimden. Nihat daha fazla direnmemişti. Hatırlıyor musun Katya? Geçen gün bir konu hakkında konuşmuştuk. O neydi ya? Hani Kenan'ın evine gitmiştik. Dur, hatırladım. Hani sen demiştin ya, çirkin kadın yoktur, az içki vardır demiştin. Evet, demişimdir herhalde. İşte onu soracaktım sana. Anlamadım, neyi soracaktın? Nihat durdu, neyi soracağını çıkaramamıştı. Uf, kafam karıştı be. Neyse hadi yürüyelim, birazdan hatırlarım. Sapacağımız sokağın başına gelmiştik ki birden durdu. Şarap ne oldu ya? Bitirdin ya şişeyi lan dedi Kenan. Ben mi bitirdim? Sen bitirdin ya, hatırlamıyor musun? Bize bir yudum bile bırakmadın. Keyifle kıkırdayarak yürümeye başladın ya. Siz içki içmesini bilmiyorsunuz ki oğlum. Ben sizden daha çok seviyorum içkiyi. Çünkü çirkin kadın yoktur, az rakı vardır. Yok, az şarap vardır. Yeniden zınk diye durdu. Katya'nın kolundan çıkarak iki elini birbirine vurdu. Hatırladım, hatırladım. Katya, sen bana çirkin kadın yok, az rakı mı var dedin, yoksa az vodka mı var dedin? Az vodka var dedim. Katya'nın söylediklerini anlaması için biraz zaman geçmesi gerekti. Tüh be dedi sonunda. Düşük omuzları iyice çöktü, dik tutamadığı başını güçlükle bana çevirdi. Haklıymışsın be Selim, rakı değil vodka demiş, ben yanılmışım. Önemli değil, ha rakı ha vodka, hepsi aynı kapıya çıkar. Yeniden yürümeye başlarken, yok abi ben sarhoş olmuşum dedi. Sesi yılgındı, sönüktü, gidip yatalım artık. Nihayet rahat bir soluk almıştı. Niyetini değiştirmesin diye yeniden koluna girdi. Dördümüz birlikte sokağa daldık. Bizim binanın köşesine geldiğimizde Kenan geride kalmıştı. Büfeden istediğiniz bir şey var mı? Ben şu ilerideki kamburdan şarap alıp geliyorum. Kimse karşı çıkmadı. Bir tek ben artık içmeyelim istiyordum. Ama dinlemeyeceklerini çok iyi bildiğim için hiç sesimi çıkarmadım. Ertesi gün çekimlere başlayacak olan onlardı. Ne halleri varsa görsünlerdi. Çocukluğumun geçtiği binanın önüne gelince başımı kaldırıp karanlık gökyüzüne uzanan bu eski, bu bodur binanın yıpranmış silüetine baktım. O aşina olduğum buruk duygu kapladı içimi. Gece boyunca yaşadığımız bütün o curcunaya rağmen derinlerde bir yerlerde kedere, özleme benzer bir acının boğazıma düğümlenmesini, gözlerimi yakmasını engelleyemedim. Babamın gergin yüzüyle annemin hastalığın yıprattığı cılız bedeni canlandı belleğimde. Bir zamanlar bu binada onlarla birlikte yaşadığım anılar, kötü huylu hayaletler gibi üzerime saldırmaya hazırlanırken, "Kilitleri değiştirdik," dedi elindeki anahtarla kapıyı açmaya çalışan Katya. "Dış kapınınkini de bizim stüdyonunkini de yeniledik. Sadece bodrumunki aynı kaldı. Orası da boş zaten." Babam sağken biri bunu yapmaya kalksa kıyamet kopardı. Onun izni olmadan tek çivi çakamazdınız bu binaya. Öldükten sonra da bu binayı yıkıp bir apartmana dönüştürmememi vasiyet etmişti bana. "Hey gidi Ali Rıza Bey, hey," diye geçirdim. Zaman nasıl da değiştiriyordu her şeyi. Katya durgunluğumu yanlış anlamış olacak ki, "Sizin depoya bakan Halim Bey'e verdik yeni anahtarlardan. Halim Bey'e de verdik yeni anahtarlardan," diye açıklamaya çalıştı. "Ha, tamam canım, iyi yapmışsınız." Suskunluğunu hala koruyan Nihat kolumdan çözüldü. Bir eliyle kapıdan destek alarak temkinli adımlarla girdi içeri. Artık Nihat'ın kafayı vurup yatmak istediğinden kesinlikle emin olmuştum. Düşer diye kaygılanıp ben de ardı sıra süzüldüm içeri. Fakat yardımıma gerek kalmadan Nihat duvara tutunarak giriş katındaki stüdyoya yöneldi. Yine de bırakmadım peşini. Kapıya kadar bir gölge gibi takip ettim onu. Kapının açılması için Katya'yı beklememiz gerekti. Sanki hiç şarap içmemiş gibi rahatça açtı kapıyı genç kadın. Sadece elektrik düğmesini bulması biraz sorun oldu. "Hala öğrenemedim şu düğmenin yerini. İşte buldum," diye sevinçle söylendi ve ortalık aydınlanıverdi. Üçümüz birden içeri girdik. Uçuk bir maviye boyanmış hale adım atar atmaz. "Benim tuvalete gitmem lazım," dedi Nihat. Hiç duraksamadan duvarın sağ tarafındaki alatırka tuvalete yöneldi. "Orayı yıllar önce iptal etmiştik. Banyo o tarafta değil," diyecek oldum. "Biz artık küçük tuvaleti kullanıyoruz," dedi Katya. "Banyoyu karanlık odaya çevirdik, fotoğrafları basmak için." Biz konuşurken Nihat kendini tuvalete atmıştı bile. Holün duvarlarını işaret ederek, "Ne güzel bir renk," dedim. "Beğendiniz mi?" "Çok beğendim. Bu sene kışlık modada da pastel renkler hakim." "Öyle mi? Beğenmenize çok sevindim." Bir an sıkıntıyla yüzüme baktı. "Alınmayın ama bu binaya ilk girdiğimde huzursuz olmuştum. Kasvetli bir havası vardı. Mimar kimdi bilmiyorum. Nedense içerisinin karanlık olması için elinden geleni yapmış. Odalar büyük, pencereler küçük. Ben de bilmiyorum mimarını. Binayı babam yaptırmadı, sonradan satın almış. Mimarın önemli biri olduğunu sanmıyorum. Sokakta sizinki gibi 2-3 katlı evler kalmamış. Hepsi apartman olmuş. Neden siz apartman yaptırmadınız?" "Düşünmedim değil. Babam sağken bir kez lafı açtım. Bana çok kızdı. Bu evde annenin anıları var. Bu evin tuğlasına dokunmayacaksın," dedi. Babam öldükten sonra da onun sözünden çıkmadım. Benim de acı tatlı pek çok anım vardı. Kıyamadım. Hem depo olarak da işimize yarıyordu. Öylece kaldı işte. Katya başka bir soruya geçti. "Siz de yatılı mı okumuştunuz?" "Evet, üçümüz de yatılıydık. Eviniz okula bu kadar yakınken, annem hastaydı. Sanırım babam beni bu ortamdan biraz uzaklaştırmak istiyordu. Başlarda evden ayrı kalmak çok zor gelmişti. Sonra Kenan ve Nihat'la arkadaş olunca eğlenceli olmaya başladı. Bana sorarsanız babanız iyi yapmış. Ev zaten insanın içine kasvet salıyor. Bir de hasta. Duraksadı, özür dilerim. Annenizden söz ediyorum ama bir çocuk için..." "Önemli değil, anlıyorum. Böyle konuştuğum için üzgünüm. Ancak ev gerçekten çok karanlık. Fotoğraf stüdyosu için uygun bir ortam ama yine de içimizi karartmasın diye dairenin her bölümünü ayrı bir renge boyamaya karar verdik. Renklerin hepsi de buradaki gibi pastel. Gelin salonu göstereyim size." Salonu açık pembeye boyamışlardı ama beni etkileyen renk değil, karşılaştığım manzaraydı. Sanki bizim ihtiyar evimizin artık modası geçmiş yüksek tavanlı geniş salonlarından biri değil de gerçek bir fotoğraf stüdyosu duruyordu karşımda. Tavana taşıyıcı raylar monte edilmişti. İki tane hareketli vinç gözüme çarptı. Sanırım bunlar yukarıdan çekim yapmak içindi. İki tane kocaman paraflaş ile önlerinde ışığı yumuşatmaya yarayan perdeleyici duruyordu. Sabit çekimler için bir tripod ortalıkta bırakılmıştı. Sol taraftaki duvara iki çelik dolap yerleştirilmişti. Öteki malzemeler dolapların içinde olmalıydı. Dolapların yanında bir ışıklı masa vardı. Üzerinde renkli kartonlar, kalemler, birkaç dergi. Beni en çok şaşırtan yer ise salonun sağ tarafında bir oda görünümünde döşenen bölümdü. Bu odayı tanıyordum. Sormak için Katya'ya dönerken gözüme çarpan duvardaki resimden hatırladım. Hani şu haça çivilenmiş yılanın bulunduğu tablo. Cinayet fotoğraflarından birinde görmüştüm. Bıçaklanarak öldürülen genç kızın bulunduğu oturma odasıydı bu. Gerçi öldürülen kızı canlandıracak manken henüz ortalıkta yoktu. Ama belleğim kalbine saplanmış kocaman bir ekmek bıçağıyla sırtını ucuz koltuklardan birine verip öylece yere yığılmış olan genç kızı kendiliğinden yerleştirmişti salondaki yerine. Bu görüntü gözlerimin önünde belirince tüylerim diken diken oldu. Başım dönmeye başladı. Taşıyıcı ayaklardan birine tutunmak zorunda kaldım. ''İyi misiniz?'' dedi Katya. ''İyiyim, iyiyim.'' Baş dönmem geldiği gibi çabucak geçmişti. ''Muhteşem bir iş çıkartmışsınız.'' dedim toparlanırken. Tıpkı fotoğraftaki odaya benzemiş. ''Hatırlıyorsunuz demek. Sizin belleğiniz de hiç zayıf değilmiş. Böyle korkunç görüntüleri unutmak zor.'' Tuhaf bir ıslık sesi doldurdu salonun içini. Ben şaşkınlıkla etrafa bakınırken Kenan gelmiş olmalı diyerek kapıya yöneldi Katya. Böylece az önceki ıslığın kapı zili olduğunu anladım. Bakışlarım stüdyoyu tararken başım yine hafiften dönmeye başlamıştı. Nihat'a şöyle böyle diyordum ya, anlaşılan ben de bulmuştum kafayı. Birden içerisinin havası çok ağır geldi, pencereye yöneldim. Temiz hava hepimize iyi gelirdi. Pencereyi açıp serin havayı derin derin içime çektim. Gerçekten de iyi gelmişti. Gözlerimi kapayıp bir süre daha pencerenin önünde durmayı planlarken ''Nasıl buldun stüdyomuzu?'' diyen Kenan'ın sorusuyla bozuldu rahatım. Döndüm, şahane olmuş. Katya olağanüstü bir iş çıkarmış. Bunları söylerken Katya'nın Kenan'ın yanında olmadığını fark ettim. ''O nerede?'' diye sordum. ''Mutfakta'' dedi başıyla arkayı işaret ederek. ''Aldıklarımı hazırlıyor. Öteki odaları gördün mü?'' ''Yoo, görmedim. Hadi gel seni gezdireyim.'' Zihnimin uyuşukluğunu, bedenimin gevşekliğini gideren o dipdiri temiz havayı salonda bırakıp mecburen Kenan'ın isteğine uydum. Yeniden uzun hole girdiğimizde tuvaletten çıkan Nihat'ı gördük. Gülümsemeye bile takati yoktu. ''Yav çocuklar, ben acayip kelle olmuşum. Bir yer gösterin de yatayım.'' Yüzünde tatlı, sitemkar bir ifade vardı Kenan'ın, belirdi Kenan'ın. ''Gel gel, başımızın belası.'' diyerek Nihat'ın koluna girmek istedi. ''Çekiştirme ya Kenan.'' dedi Nihat. Suratında ağır, yorgun bir ifade vardı. Başımızın belası lafına alınmıştı galiba. ''Bu gece her önüne gelen beni çekiştirip duruyor zaten. Tamam, sarhoşuz ama aklımız yerinde. Sen bana yatacağım yeri göster yeter.'' Üstelemedi Kenan. ''Tamam Nihat'cığım, tamam gel.'' Kenan önde, Nihat arkada. Holu geçip koridorun sonundaki odaya girdiler. Ben durur muyum? Peşleri sıra ilerledim. Bu oda uçuk yeşile boyanmıştı. Perdeler duvarın birini olduğu gibi kaplayan ahşap dolap ve karşılıklı olarak yerleştirilmiş iki divan ise açık pembeydi. Her odadaki renk uyumunu inceden inceye hesaplamış olmalıydı Katya. Ben bunları düşünürken Kenan dolabı açmış çarşaf çıkarmaya çalışıyordu. Ancak Nihat'ın onu bekleyecek hali yoktu. Kendini çoktan pencerenin önündeki divanın üzerine atarak uyumaya başlamıştı bile.